Ayrım 8. Bin Hüzünlü Haz, Hasan Ali Toptaş. Sayfa 107. Sonra Alaaddin'in hikayesi, tahtı ele geçiren kardeşi tarafından boynunun vurdurulup vurdurulmayacağını düşünen bedbaht bir şehzade kararsızlığıyla sarayın çevresinde ağır ağır gezinir, bana benim gençliğimi anımsatan sırma saçlı bir Tatar kızının ardı sıra mahzenin zifiri karanlığına iner ve orada ağrıp duran duvar taşlarının yosun tutmuş sessizliğiyle Tatar kızının kalp atışları arasında gide gele tıpkı bir şarap küpü gibi çalkalanırken, yukarıdaki lambaların gölgelerle parçalanmış aydınlığında o güne dek eşi benzeri görülmemiş bir takım fırtınalar kopar. Korkunun derinliklerine gömülmüş genç bir ses, titrekliğini şiddetiyle örtmeye çalışarak "Alaaddin hala bulunamadı mı?" diye kükrer söz gelimi. Hem de öyle bir kükrer ki, duvar çinilerindeki desenlerin çağrışımlarına doğru uzanıp giden salonun genişliği zangır zangır titrer o sırada. Merdiven basamaklarındaki halılar hop oturup hop kalkar. Şarap testileri yerlerinden sıçrar ve tavanlardan sarkan altın zincirli lambalar birbirine karışan değerli taşlarının ışıltılarıyla birlikte birdenbire sallanmaya başlar da saray yavaş yavaş öfkeli bir kükreyişe dönüşüyormuş gibi herkes paniğe kapılır. Donup kalan bir telaş kendi sınırlarını aşıp telaşla çevreye yayılır sanki ve avlulardan hareme, servilerin arasında gezinen yollardan ahırlara, yüzme havuzlarından külhanlara, çınarların içindeki köşklerden mutfaklara, koyu kırmızı kadifelerle kaplı sedirlere, kilere ve hazine odalarına kadar her yere ve her şeye ne yapacağını şaşırmış yüzlerce bakışın ağırlığı çöker. Hatta renkler giderek perde perde solmaya başlar bu ağırlığın altında. Çizgiler kesinliklerini, şekiller görünürlüklerini, sesler sahiciliklerini yitirmeye başlar. Kuşkular ve korkular da birdenbire çoğalır bunlarla birlikte. Bakıştan bakışa sıçrayıp duruştan duruşa şekillenen "Alaaddin hala bulunamadı mı?" sorusunun tehdit yüklü karanlık yankıları yüzünden ölüm gelip bir an için insanların baktığı her noktadan insanlara bakar yani. Ahırlarda dolaşan yarı uykulu seyislere bakar söz gelimi tatlı tatlı okşanan atların gözlerinden. Kalaylı kazanların ışıltılarından ahçılara bakar. Küllü suların derinliklerinden bulaşıkçılara. Hareketlerin seyrinden sağırlara. El kol işaretlerinin yalınlığından dilsizlere. Ya da kapıların açılıp kapanışlarından muhafızlara. Ansızın kayıp servilerin karanlığına düşen yıldızların hızından burçlardaki gözcülere, eğerlerin süsünden binicilere, atların topuklarından nalbantlara, mışıl mışıl uyuyan bebeklerin yüzündeki masumiyetten annelere, annelerin sessizliğinden bebeklere. Derken o ses yukarıdaki salonun genişliğini, sarayı, geceyi ve geleceği yırtarcasına bir kez daha kükrer. Alaaddin hala bulunamadı mı? Salonun ortasında ellerini önlerine kavuşturmuş bir dizi sessizlik, bir dizi korku ya da anlayış ve hoşgörü dilenen bir dizi çaresizlik gibi duran adamlar, başlarını bir kılıcın altına uzatırcasına eğip belli belirsiz bir sesle hep birlikte kemküm ederler bu soru karşısında. Hiçbirinin ağzından o anda bulunamadı kelimesi çıkmaz belki ama Alaaddin'in kardeşi padişah kılığına girmiş bir rüzgar gibi onların önünde hem eteklerini savurta savurta gidip gelir hem kendi kendine homurdanır hem de olanca varlığıyla Alaaddin'in hangi kova saklanmış olabileceğini düşünürken nedense hep bu kelimeyi işitir. Gözlerinin önünden tekrar tekrar akan ellerden, ellerin üstüne dökülen sırmalarla süsleyenlerden, bunların altındaki allı morlu kuşaklardan ya da sarkık bıyıklarla titrek çenelerden, sarıklardan, kaftanlardan ve adım attıkça kendi gövdesinde başlayıp kendi gövdesinde biten hareketlerden davudi bir ses doğar da hiçbir şeye çarpmadan dosdoğru onun kulağına gelip "Bulunamadı," der sanki. Bu ses şekil olup göze de seslenir üstelik. Isı olup tene, korku olup yüreğe, düşünce olup akla, hayal olup geçmişe ve geleceğe de seslenir. Öyle ki henüz tahta oturmanın zevkini doğru dürüst tadamayan Alaaddin'in kardeşi, bir süre sonra sadrazam diye bir bulunamadı kelimesinin yüzüne bakmaya başlar. İçi mağara gibi karanlık olan uçuk benizli, ürkek bir bulunamadı kelimesinin yüzüne. Sonra yerlere kadar dökülen mor bir kaftanın içinde yaprak gibi tir tir titreyen bu bulunamadı kelimesinden gözlerini ayırıp tiksintiyle onun yanı başındaki adama bakar ama bu kez de "Elbette bulunacak padişahım." edasıyla dikilen kocaman sarıklı, top sakallı bir başka bulunamadığıyla karşılaşır. Ardından düşük omuzlu, süklüm püklüm bir başka bulunamadığıyla. Ardından gözlerini ayaklarının ucuna dikmiş, kalbi tıp tıp boynundaki damarda atan ve arada bir "Ah bir bulsak padişahım, ah bir bulsak" ifadesiyle kıpırdanan bir başkasıyla. Bir başkasıyla, bir başkasıyla derken artık Alaaddin'in kardeşi adamlara değil de sanki aynı kelimenin farklı yazılımlarından kurulmuş 7-8 kelimelik can sıkıcı bir cümleye bakıyor. Bu cümleyi tahtın hatırı için istemeye istemeye okuyor ve okudukça da onun gerisinde yatan henüz kaleme alınmamış yüzlerce cümleyi görüyor gibi olur. Hatta fal taşı gibi açılmış gözlerle o cümlelerin uzak uzak uğulduyan karanlığına bakarken Alaaddin'in köşe bucak nerelerde arandığını, ansızın hangi kalelerin basıldığını, ısrarla kimlere sorulduğunu, muhbirlere kaç kese altın verildiğini, bazılarının nedenli korkutulduğunu, yüzlerce adamın onu bulup bir an önce saraya haber uçurabilmek için canla başla nasıl didindiğini ve bunca baskına, bunca aramaya, bunca ısrara ve dökülen kanlara rağmen Alaaddin bulunamaz da günün birinde palazlanıp tahta göz dikerse kendi başına ne çoraplar örüleceğini satır satır okuyor gibi olur da bütün bunların bir aradalığından oluşan tatsız bir hikayeyi parçalayıp yok etmek istercesine birdenbire öfkelenip ileriye doğru atılır ve neye uğradıklarını şaşıran adamları yaşlarına başlarına bakmadan peş peşe tokatlamaya başlar. Parçalayıp yok etmek istediği hikayenin yüzü bir anda havada uçuşan sarıklarla dolar yani. Balkıyıp duran kıpkırmızı yanaklar, allak bullak bakışlar, savrulan kaftanlar ve sakallarla dolar. Hikaye parçalanıp yok olacağı yerde beklenmedik bir hareketlilik kazanır böylece ve hızını alamayan Alaaddin'in kardeşi bu hareketliliği önüne kattığı gibi palas pandıras salonun dışındaki merdivenlere doğru kovalar. O anda bu davranışıyla kendisini de hareketliliğin bir parçası kıldığını hiç düşünemez tabii. Yalnızca yumruklarını boşlukta iri iri sallayarak "Bana Alaaddin'in kellesini getirin" diye saatlerce böğürür. Böğürür, böğürür de belki şehir ahalisiyle birlikte onun sesini siz de işitip işte şimdi bir şeyler olacak beklentisine kapılırsınız. Kapılırsınız çünkü kelimelerin gölgeleri arasından yavaş yavaş belirmeye başlayan hikayedeki şehrin en ucra köşelerinde bile o sırada insanı böyle bir beklentiye sürükleyecek yeni gelişmeler yaşanmaktadır zaten. Yüzlerce adam işini gücünü bırakıp Alaaddin'i bulmak için şehri ve sarayı tıpkı bir çingene bohçası gibi bir kez daha didik didik ederken yüzlercesi de sabırsız nal sesleri eşliğinde yeryüzünün dört bir yanına dağılmıştır söz gelimi ve artık Alaaddin'in hikayesinde yalnızca rengarenk kuşlar değil şıngır şıngır öten altın keseleriyle birlikte insanların aklını karıştıran boz bulanık fısıltı bulutları da uçuşmaktadır. Bir de ortalıkta birdenbire bu fısıltı bulutlarının içinden çıkıp gelmişe benzeyen tilki suratlı bir takım entrika tacirleri türemiştir tabii. Ve bunlar topaç gibi fırıl fırıl dönen gözleri, bir türlü ayar tutmayan sesleri ve sonraları ancak dinleyenlerce tamamlanabilen kırık dökük cümleleriyle olmadık zamanlarda olmadık kılıklarla görünüp hemen her Allah'ın günü aslı astarı olmayan hikayeler alıp satmaktadırlar. Hiç kuşkusuz insanların gözlerini yuvalarından uğratan her biri birbirinden korkunç, kanlı ve karanlık ihanet hikayeleridir bunlar. Mahzende saklanıyor diye bildiğimiz Alaaddin, sağda solda sessiz sessiz anlatılıp duran bu hikayelerin bazılarında artık hayatının iyice tehlikede olduğunu görüp bir gece saraydan gizlice kaçar söz gelimi. Hiç kimsenin ruhu bile duymadan şehri bir hayalet gibi geçer. Gölün ıssızlığını dolanır ve neredeyse bir rüzgar hızıyla Asip Dağı'nın ötesindeki dağların karanlığına doğru uzaklaşır. Gecenin içinde uzun bacaklı bir gece parçası gibi akıp giden atının terkisinde, daha şimdiden sessizliğinde dağların ardındaki bozkırın derinliğini taşıyan ay yüzlü bir kız vardır o sırada. Peşinde de kılıçları, kalkanları, gürzleri ve erzaklarıyla onun uğruna ölümü göze almış bir bölük adam. Sürüp giden bu taht kavgasının sonunda kendilerinin belli makamlara getirileceğini uman köpek ruhlu bir yalaka sürüsüyle Allah için vuruşacağını sanan saf yürekliler yani. Bir de belki bunların hiçbirini düşünmeyip de yalnızca kendilerini sonu bilinmeyen bir serüvende var etmek isteyenler. Bütün bunların arasında bunlar gibi görünüp de yaşama gücünü ikide bir Azrail ile karşılaşıp onunla şakalaşmakta bulan ya da yaşamaya değer başka bir şey bulamadıkları için orada olan bazı tipler de var mıdır bilinmez. Derken dağları aşar peşindekilerle birlikte Alaaddin. Vara vara varır, sessizliğin bir düzlük gibi, sessizliğin bu düzlüğü çepeçevre kuşatan boyları adam boyu ağaçlar gibi ve bütün bunların da ilk bakışta insana en güvenilir sığınak gibi göründüğü ücra bir yerde konaklar. Burada söz edilen sessizlik gerçekten o düzlükte midir? Hikayenin anlatılışında mıdır? Yoksa yalnızca dinleyicilerdedir de artık iyice olgunlaşıp zamanla hikayedeki kelimelerin ruhlarına da mı sızmıştır pek bilinmez. Ama yorgun argın varıp düzlüğe ulaşan adamlarla birlikte konaklama hazırlıkları boyunca bütün şiddetiyle hissedilir ve yaşanır. Konaklama fikri de düzlüğe yaklaşırlarken atın terkisinde hafif hafif mızıklanmaya başlayan o ay yüzlü kızdan çıkmıştır aslında. Gel gelelim, hikayenin dediğine göre Alaaddin o sırada hem bunun hem de gecenin içine dağılıp ansızın kaybolan kızın sesindeki ihanet titreşimlerinin hiç farkında değildir. Kız bu fikri doğrudan doğruya söylememiştir çünkü. Yalnızca onun beline sımsıkı sarılıp sırtına da memelerinin sıcaklığını ve diriliğini iyice yapıştırmış, sonra yorulduğundan dem vurmuş, düzlük görününce de Alaaddin'in kulak memesine doğru uzanıp cilveli bir sesle ne zaman ve nerede konaklayacaklarını sormuştur. Orada konaklama kararını kendi başına verdiğini düşünen, daha doğrusu bunu düşünmeye bile gerek görmeyen Alaaddin de atından gönül rahatlığıyla inmiştir işte bu yüzden. Belki durup adamlarına tahtın gelecekteki sahibi olarak bir süre bakmış, sonra terli terli soluyan atların, erzak çuvallarının, kısık sesli konuşmaların ve parlayıp sönen kılıç ışıltılarının arasından bir şehzadenin adımlarıyla yürümüş, keçesinin üstüne kıvrılıp yatınca da tıpkı bir çocuk gibi hemencecik mışıl mışıl uyumuştur. Sabaha doğru ortalık hafifçe ağrıp da yıldızlar pul pul dökülmeye başladığında yeri göğü yıkan haykırışlarla uyanmıştır tabii ve adamlarının düzlüğü kuşatan o boyları adam boyu ağaçlar tarafından acımasızca kılıçtan geçirildiğini görmüştür. Hikayeye bakılırsa pörtlek gözlü kafaların höyküre höyküre yerlerde kanlı birer top gibi yuvarlandığını, başsız kalan gövdelerin can havliyle oraya buraya koşuşturduğunu, bir vuruşta koparılan kolların hemencecik yere düşmeyip boşlukta bir süre daha şakır şukur kılıç salladığını, atların ayaklarına dolanan bağırsak salkımlarıyla birlikte şahlanıp şahlanıp kan deryasının içine yıkıldığını, bir anlamda direncin dirençle, hıncın hınçla, korkunun korkuyla, hırsın hırsla ya da beraberlik görüntüsünün altına sığınan yüzlerce tek başınalığın yüzlerce tek başınalıkla kıran kırana vuruştuğunu ve bütün bunlar olup biterken o ay yüzlü kızın da ağzının kenarından sarkan diken gibi bir gülücükle eğri bakışlı bir komutanın terkisine atlayıp gittiğini gören Alaaddin artık aklını yitirmiştir orada. Evet, yitirmiştir ve şimdi kim olduğunu bile bilmeden bozkırın derinliklerinde kaybolmuş köhne bir değirmende üstü başı una belenmiş çelimsiz bir işçi olarak çalışmaktadır. Alev alev yanan saraydaki cariyelerin yerine kolları sabahtan akşama dek bozkır köylerinden getirilen tozlu buğday çuvallarını sarmaktadır yani. Ve bu çuvalların sayısı arttıkça Alaaddin orada yavaş yavaş güçten kuvvetten kesilmekte, yeryüzüne her geçen gün biraz daha dalgın gözlerle biraz daha uzaktan bakmakta ve işte böylece acıyıp kendisini işe alan aksakallı değirmencinin, değirmene gelip giden köylülerin, ahlatların dibinde sineklenip duran atların, sıska öküzlerin, çaput kulaklı eşeklerin ve köpeklerin gözleri önünde bozkır güneşine bırakılmış bir mum gibi eriyip gitmektedir. Bu hikayenin içinden uç veren başka bir hikayeye göre ise, evet, her şey bir yere kadar aynen anlatıldığı gibi olmuştur ama Alaaddin'in aklını yitirdiği ve bozkırdaki o değirmende çalıştığı kesinlikle doğru değildir. O şimdi cılız buğday başaklarının gölgesinde uyuklayan küçük bir şehirde bir yandan boğaz tokluğuna bir bakırcı dükkanında çıraklık yaparken bir yandan da çın çın çınlayan çekiçlerin ucundan kopan yıldızlara bakıp bakıp hala düzlükteki hengameden nasıl sağ çıkabildiğini düşünmektedir. O çöp gibi uzayıp giden boynunu büküp bakırcı dükkanlarının alacakaranlığında işte böyle ne kadar düşünürse düşünsün, buna kardeşinin bile isteye göz yumduğunu asla bilemeyecektir tabii. Hatta hiçbir zaman aklından öldürmenin zevkini sonuna dek yaşayabilmek için kardeşinin kendisiyle kedi fare oyunu oynadığını da geçirmeyecektir. Gerçi bu hikayelerin her ikisi de sağda solda anlatılan daha başka hikayelerce yalanlanmakta. Kimi zaman Alaaddin'in hiçbir yere gitmediği, hala Asip Dağı'nın eteklerindeki şehirde olduğu, saklandığı evi her gün değiştirdiği, birkaç vefalı dostuyla oturup tahtı kardeşinden geri alabilmek için her gün ince ince planlar yaptığı, sarayda olup bitenleri her gün en küçük ayrıntısına kadar öğrendiği ve her gün çeşitli sokaklarda, çarşılarda, pazar yerlerinde ya da çeşme başlarında çeşitli kılıklarla başka başka haller içinde görüldüğü de söylenmektedir. Hatta kimi zaman onunla selamlaşıldığı, konuşulduğu ve şehrin değişik semtlerinde oturup karşılıklı nargile içildiği de. Öyle ki artık hanlarda, hamamlarda, camilerde, dergahlarda, renklerin ses, seslerin renk gibi uçuşup durduğu bedestenlerde, giderek ıssızlığa gömülen konaklarda ve meydanlarda, neredeyse coşkulu bir sadakat destanı kıvamıyla kulaktan kulağa aktarılan bu ihanet hikayeleriyle bu iyi niyetli söylentileri yüzünden herkes birbirinden kuşkulanır olmuştur. Hatta insanlarla birlikte asaların, kırmızı marpuçlu nargilelerin, güğümlerin, takunyaların, fincanların, kapı tokmaklarının ve iğne kutusu, tütün kesesi, mendil bohçası gibi öteki eşyaların yüzlerine ve ruhlarına da işleyen bu kuşkuyu taşıya taşıya, herkes biraz da kardeşinin gazabından korkup kaçan Alaaddin'e benzemiştir sanki. İnsanlar farkına bile varmadan onun gibi bakmaya, beklenmedik bir gürültü işitince onun gibi irkilmeye, en önemlisi de ölümü onun aklıyla düşünüp onun gözleriyle hayal etmeye başlamışlardır. Üstelik içlerinden bazıları bu işe kendilerini öyle fena kaptırmıştır ki artık bunları hemen her Allah'ın günü tutup yaka paça saraya götürmekten ve boyunlarını işte Alaaddin tebdil geziyor diye ulu orta küt küt vurmaktan başka çare kalmamıştır. Belki Alaaddin yaşlarında olup da bakırcı dükkanlarında çıraklık yapan, bıyıkları ve hayalleri yeni terlemiş birçok delikanlı heder olmuştur bu uğurda. Düğün dernek hazırlıklarına girişen birçok kalfa ömrünün baharındayken acımasızca boğazlanmış, birçok yeniçeri bıyıklarından tutulup kurbanlık koçlar gibi yerlerde kan revan içinde sürüklenmiş ve oradan oraya konup göçen keçi sakallı birçok tiftik tüccarı da altın keseleri, adamları, katırları ve alacak verecek hesapları ile birlikte ansızın kayıplara karışmıştır. Göl kıyılarında cesetler gezinmektedir artık. Dere yataklarında, su diplerinde, han köşelerinde ve kırlarda cesetler, dillerde cesetler, hayallerde cesetler, bakışlarda cesetler, gülüşlerde cesetler. Bu sırada Alaaddin'in kardeşi de bir Alaaddin yerine her gün bel bel bakan titrek bacaklı birkaç Alaaddin'in kafasını uçurmaktan gizlice müthiş bir haz almış mıdır bilmiyorum. Almışsa rüyalarında değilse bile hayallerinde tıpkı bir sırtlan gibi kanlı kanlı yalanmıştır herhalde ve yalandıkça da sanki bir daha hiç kalkmayacakmış gibi tahta iyiden iyiye yerleşmiştir. Ne kadar yerleşirse yerleşsin, Gene de Alaaddin'in yaşıyor oluşu hala tahtın ışıltısında karanlık bir nokta, rahatlığında sivri bir dikendir hiç kuşkusuz. Ve bu nokta tıpkı sinsi bir kurt gibi tahtın ışıltısını için için kemirirken, diken de varıp olanca sivriliğiyle ta Alaaddin'in kardeşinin kalbine batmakta, hatta orayı delip geçmekte ve geleceğin bağrına saplanıp onu kimsecikler görmeden sessiz sedasız kanatmaktadır. Ola ki artık siz hikayenin burasında yürüyüp geçtiği yerlere mor dağlarını, gizemli kokularını saçan o sırma saçlı Tatar kızının, herkesin Alaaddin'e benzediği bu kuşkular ve korkular şehrinde olup bitenler yüzünden bir gün dilini tutamayıp mahzende gizlenen Alaaddin'i ele vereceğini, sonra da Alaaddin'in karanlıkta çürümüş ufacık bir korku yumağı halinde merdiven basamaklarından sürüklenip apar topar kardeşinin huzuruna getirileceğini ve hemen kapı arkasında hazır bekleyen, dilleri koparılmış pala bıyıklı cellatlarca sorgusuz sualsiz boynunun vurulacağını düşünürsünüz. Düşününce de savrulan kaftanların etekleri arasından nereye bakacaklarını kestiremeyen cellatların yüzlerini hayal meyal görür gibi olursunuz belki. Mahzeni üşüşen telaşlı ayak seslerini işitir, açılıp kapanan ahşap kapıların rüzgarını hisseder ve sarayın içini saran o acayip sessizliğinde köşe bucak dolana dolana eninde sonunda nereye varıp dayanacağını bilir gibi olursunuz. Ama tam da siz bunları düşündüğünüz ve peşinden keskin bir kılıç ıslığını sürükleye sürükleye yuvarlanan kana bulanmış bir kafayı hayal ettiğiniz sırada, zavallı Tatar kızının o ıssız bir yayla serinliği gibi ışıldayıp duran boynu karanlık bir el tarafından karanlıkta hunharca koparılıverir. Olup bitenler karşısında afallayıp Alaaddin'i ele verecekse bile Tatar kızı buna asla fırsat bulamaz yani. Duvar taşlarının ağartıları arasına varlığında binlerce günün uğultusunu taşıyan taptaze bir gül dalı gibi yığılır kalır. Elindeki tepsiyle birlikte hem de. Tepsideki hoşaftası, haşlanmış et tabağı, tereyağlı pirinç pilavı ve bunların yanına yüreğini bırakırcasına koyduğu sıcacık somun ekmeğiyle birlikte. Birlikte diyorum çünkü biz bütün bunları tek tek görürüz o anda. Dahası tepsideki tabakların zıplayıp ters dönüverdiğini, bazılarının kapaklanıp kaldığını, bazılarının tıngır tıngır yuvarlandığını, onlar yuvarlanırken bir gövdenin can havliyle çırpındığını ve karanlıkta bir başın tıpkı bir lastik gibi uzayan boyun derisinin ucunda bir süre sallandıktan, ortalığa kanlı hırıltılar saçtıktan ve gözlerini aralayıp bir an şöyle bir baktıktan sonra tok bir sesle yere düştüğünü de görürüz. Gel gelelim, bunca ayrıntıyı göstermelerine rağmen içlerinden hikayeye dair ufak tefek bir takım ipuçları geçtiği için bize hikayenin kendisiymiş gibi gözüken kelimeler, mahzene inen merdiven basamaklarının sonunda ansızın ortaya çıkıp işini bitirir bitirmez de ansızın kaybolan, daha doğrusu hiç görünmeyen, o karanlık ve acımasız elin gerisindeki yüzü aydınlatmaktan ısrarla kaçınırlar. Kaçındıkları pek belli olmasın diye de sudan bir bahane uydurarak mızmız bir çocuk gibi gidip gidip Alaaddin'in çocukluğundaki bazı tutkulara değinirler söz gelimi. Onun saraya getirilen ganimetler arkasındaki eski püskü eşyalara bir hayli düşkün olduğundan, daha paytak paytak yürüyen küçücük bir çocukken boynuna boyundan büyük madalyonlar taktığından, uzak ülkelerden getirilmiş tonlarca ağırlığındaki kılıçları ıhlaya ıhlaya kucaklamaya çalıştığından, sonra yerinden oynatamadığı kocaman sandıkların dibine oturup zırıl zırıl ağladığından ya da altınlarla gümüşlerin bakıştan bakışa sıçrayan ışıltılarını yakalayıp ille de öldüreceğim diye elinde hayali bir bıçakla sağa sola koşuşturup durduğundan dem vururlar. Bu durumda siz hiç kuşkusuz tıpkı benim gibi kimi zaman harflerin harf suretinde belirip kaybolan titreşimlerine, kimi zaman gözlerinizin önünden akıp giden kelime katarlarının arkasına, kimi zaman da apayrı birer kelime edasıyla uğulduyan kelimeler arasındaki boşlukların içine eğilip mahzenin karanlığındaki o yüzün kime ait olduğunu görmeye, göremeyince de şiddetle merak etmeye başlarsınız. Hatta sizi gene size getirmek üzere sizden alıp sessiz sedasız hikayenin derinliklerine biraz daha çekecek olan bu merak, kelimelerin kendi hikayeleri arasında gitgide arsız bir sarmaşık gibi dallanıp budaklanarak, sonunda o yüzün Alaaddin'e ait olabileceği kuşkusunu bile doğurur. Kendi varlığından yayılan müziğin sonsuzluğuna kapılmış bir masal yılanı gibi sürekli kıvrılıp duran Alaaddin'in hikayesi, bir yandan yavaş yavaş derinleşen bu gizin gölgesine çekilirken, bir yandan da olabilirliklerin kum gibi kaynadığı gri bir noktaya gelmiştir çünkü. 8. ayrımın sonu. Sayfa 118.